Ayrım 10.
Daha arkada yemlikler bölümü bulunuyordu. Bir burjuva, rahatlık ve mutluluğun hüküm sürdüğü bu yeme içme alanında her şey yazılıp çiziliyor, büyük bir titizlikle tartı ve ağırlık cetvelleri tutuluyordu. Buraya gelenler arasında sütten kesilmiş olmaları nedeniyle herhangi bir felsefesel kuşku beslediklerini ele veren ya da daha da ileri giderek değişik felsefesel görüşlerini seslerle dile getiren olursa, bir ay kadar saman döşeğinde sessizce yatacak, kendisine ayrılan yemi güzel güzel sindirmekten başka bir şey yapmayacaktır. Bunların yaşam öyküsünde son olarak zorunlu beslenmeye geçirdikleri yazılacak, gün gelip de Kalina Ivanoviç'in yetkisine ve de Silanti'nin ellerine teslim edilmeleriyle dosyaları kapanacaktır. Silanti eski bahçenin yanındaki kumlu bayırın başında bu bireyi küçücük bir felsefesel görüşe yer vermeden Pirzola'ya ve ete dönüştürecek, kilerde ise Alyoshka Volkov, topluluğun besin maddeleri arasına katılacak yeni yağ koymak üzere bir tahta fıçı hazırlamaya başlayacaktır. Domuzluğun son bölümü dişi domuzların bulunduğu ve üreme işlemlerinin yapıldığı yerdi. Ancak buraya yalnızca çok yüksek ve önemli kişiler girebilirdi. Bu yüzden bu kutsal tapınağın tüm gizlerini ben de hiçbir zaman öğrenemedim. Domuzluk bize iyi gelir sağlıyordu. Öylesi kısa bir süre içinde bu denli verimli bir işletme haline gelebileceğimiz aklımızdan geçmemişti. Sherry'nin en ince ayrıntıları bile belli bir düzenin sınırları içinde gerçekleştirdiği ekim işleri bize korkunç hayvan yemi, pancar, kabak, darı, patates sağlıyordu. Koca bir güz boyunca bu yem yığınlarını kapalı bir yere yığmaya uğraşıyorduk. Değirmenin kiralanması da önümüzde geniş ufuklar açtı. Öğütme ücreti olarak aldığımız paradan başka 15 kiloluk tahılı 4 rubleye öğütüyorduk. Hayvanlarımız için çok değerli bir yem olan kepeği sağlıyorduk değirmen sayesinde. Değirmen bir başka konuda da önemli rol oynamıştı. Çevre köy halkıyla olan ilişkilerimizi değiştirmiş, köylüler karşısındaki konumumuz çok büyük ve geniş kapsamlı bir politika uygulamamızı gerekli hale getirmişti. Değirmen topluluğun dış işleri bakanlığıydı. Köylülerin durmadan değişen durumlarının oluşturduğu o karmaşık ağa takılmadan küçücük bir hareket yapmamız bile olanaksızdı. Her köyde bir yoksul köylüler birliği vardı. Çoğu da etkin ve disiplinli örgütlerdi. Orta halli köylüler vardı bir de. Bunlar bezelye tanesi gibi yüz yuvarlak, toz toparlak, eli sıkı adamlardı. Ve tıpkı bezelyeler gibi birer birer kendi ayrı ve de özel hücrelerine kapanmışlardı. Köylüler arasında bir de patronlar yani kulaklar vardı. Bunlar kendi kalelerine çekilmiş, yalnızca savunuyor, suratlarını her zaman bir karış sarkıtıyor, yüreklerindeki kin ve acı anıları nedeniyle huysuz ve yabanıl davranıyorlardı. Değirmeni işletmeye başladığımızda daha ilk günden kolektiflerle iş yapmak istediğimizi, onlara öncelik tanıyacağımızı açıkladık. Bu kümelerin gelip önceden yazılmalarını istedik. Yoksul köylüler için bu tür kolektifleri oluşturmak bir sorun olmadı. Değirmene tam saatinde geliyor, temsilcilerin dediklerini olduğu gibi yapıyor, hesaplarını çabucak ve kavgasız gürültüsüz görüyor, değirmenin çalışmasını hiç aksatmıyorlardı. Patronlar da ister istemez küçük kümeler oluşturdular. Ancak bunların kolektifi, aralarında çok sıkı ilişkiler bulunan, ortak çıkar ve kan bağlarıyla birbirlerine kenetlenmiş kişilerden oluşuyordu. Ağızları sıkıydı, örgütleri konusunda kimseye bir açıklama yapmıyor, gizlerini ele vermiyorlardı. Kimin, neden ve nasıl örgüte katıldığı, kimin kim olduğu pek anlaşılmazdı. Orta halli köylülerden oluşan kümelere gelince, bunlar değirmene geldiğinde çocukların işleri güçleşirdi. Orta halliler kolektifleri hiçbir zaman topluca gelmez, bütün gün gelip giderlerdi. Birer temsilcileri vardı onların da ama temsilci önce kendi tahılını teslim eder, bunu da kendisine doğal olarak tanınan bir ayrıcalık olarak görür, sonra da ununu aldığı gibi evine yollanır, yapılan bu haksızlığın yarım yamalak bilincinde olan, daha doğrusu ne olduğunu pek anlamayan kuşkulu ve tedirgin bir kalabalığı çocukların başına bırakırdı. Yola çıkmayı bahane bilip kahvaltı yerine birkaç tek ev vodkası çeken müşterilerimiz bazı yerel anlaşmazlıkları anında giderme eğilimi gösterirlerdi. Bunun sonucu olarak da yemek saatine varmadan uzun tartışmalar ve bizimkileri bir hayli yoran bir iki sille tokattan sonra müşterilerimizin çoğu müşterilikten çıkar, birer hasta olarak Ekaterino Grigoryevna'nın sağlık odasında kabul edilirlerdi. Değirmende çalışan 9. müfrezenin komutanı Osatçi, ister istemez oluşturuverilen hastaneye gider, Ekaterina Grigoryevna'ya çatardı. Neden yarasını saracakmışsınız? İyileşecek mi sanki? Bunlar mujik, ne mal olduklarını bilmiyor musunuz? Bunları böyle iyileştirmeye kalkarsak birbirlerinin gırtlağını keserler. Siz mujikleri bize bırakın, güzelce iyileştirelim. Değirmende olup biteni görürseniz onlara böyle iyi davranmazsınız zaten. Burada kimsenin hakkını yememek, doğruyu söylemek gerek. 9. müfrezede değirmenin yöneticisi olan Deniz Kudlati de kavgacıların nasıl iyileştirileceğini ve bu düzensiz köylülerin nasıl adam edileceğini çok iyi bilmekteydiler. Ve zamanla bu alanda büyük üne kavuştular. Yöntemlerinin şaşmazlığı konusunda kimsenin küçücük bir kuşkusu kalmadı. Çocuklar yemek saatine dek değirmenin tahıl sandığı üzerinde ve kudurgan bir sövgüler denizinin ortasında vodka kokuları içinde sessiz sakin dururlar, sallanan kolları, birinden birine fırlatılan tahıl çuvallarını, akla gelmeyecek ilgisiz hesaplamalar ve dedelerden kalma anılarla karışık sonsuz sıra hesaplamalarını sabırla izler ve dinlerlerdi. Çocukların tüm bunlara artık dayanası kalmadığında Osatçı değirmenin kapısını kilitler, ister istemez baskı önlemlerine başvururdu. 9. müfrezenin üyeleri en çakır keyif ve en sövgücü olanlardan 3-4 kişiyi şöyle bir kucaklar, koltuk altlarından tuttuğu gibi kolamak kıyısına indirirlerdi. Çocuklar kurbanlarıyla gerçek birer doktor, hasta bakıcı ya da görevli havalarında tatlı tatlı konuşur, onları hastasını ameliyata götüren bir doktor gibi çok acı çekmeyeceklerine inandırmaya çalışarak büyük bir incelik ve özenle yerlerine, yani yere yerleştirir, üzerlerine kova kova su boşaltmaya başlarlardı. Kurbanlar başlangıçta ne olup bittiğini pek anlayamaz, değirmende tartışmakta oldukları konuya döner, inatla kendilerini savunurlardı. Osatçı güneş yanığı bacaklarını iki yana açmış, elleri kısa pantolonunun ceplerinde bir heykel gibi dikilir, hastasının sözlerini can kulağıyla dinler, tüm hareketlerini soğuk boz gözleriyle izlerdi. Üç piç daha dedi, üç kova daha verin. İşini görmekte olan Lapot, önce isteği karşılayacağını bildirmek üzere yerlere dek eğilir, sonra gerçek bir doktormuş gibi hastasının yüzüne büyük bir üzüntüyle bakar, ırmağa eğilerek istenilen miktarı sağlardı. Hasta sonunda durumu kavrar, gözlerini ovuşturur, başını iki yana sallayarak bitkin bitkin karşı koyardı. Size bu hakkı kim veriyor ulan? Osatçı olgun bir doktor gibi dingin bir tavırla buyruğunu verirdi. Bir doz daha, bir doz aşekio daha diye yinelerdi Lapot tatlı tatlı. Sonra bir kova suyu alır, son derece değerli bir ilacın son damlasıymış gibi büyük bir özenle hastanın başına boca ederdi. Hastanın çekmediği kalmayan ıslak göğsüne doğru eğilir, o sözüm ona sevecen ilgiyle şu buyrukları verirdi. Soluğunu tut, derin bir soluk al, gene tut. Nereden geldiğini iyice şaşırmış olan hasta, Lapot'un buyruklarına birer birer uyar, gıkını çıkarmadan göğsünü şişirir, hareketsiz durur, sonra soluğunu verir, öksürürdü. İzleyiciler bu görünümden büsbütün hoşlanırken Lapot doğrulur, rahatlamış bir yüzle ciddi ciddi kafasını sallardı. Durumu fena değil. Nabız 370, vücut sıcaklığı 15. Lapot böyle durumlarda ciddi bir surat takınmayı iyi becerirdi. Dolayısıyla bütün bu işlemleri son derece bilimsel havalarda uyguluyordu. Ancak ırmağın kıyısında ellerinde boş kovalarla duranlar kendilerini tutamıyorlardı. Yamacın başındaki köylüler kalabalığı da gülmekten kendilerini alamazlardı. Lapot bu kalabalığa yaklaşır, büyük bir incelik ve ciddilik takınarak "Sıra kimde?" diye sorardı. "Su tedavisi sırası kimde?" Köylüler Lapot'un ağzından ne inci dökülecek diye sabırsızlıkla bekler, her bir sözcüğünü büyük bir hayranlıkla dinler, o daha sözünü bitirmeden kahkahaya boğulurlardı. "Profesör yoldaş," derdi Lapot Osatçı'ya, "başka hasta yok." Bunun üzerine Osatçı, iyileşmeye başlayanları kurmaya bırakın buyruğunu verirdi. 9. müfreze hemen atılır, şimdi artık gerçekten kendine gelmeye başlayan hastaları otların üzerine yatırır, güneşin altında bir sırt üstü bir yüzük oyun çevirmeye koyulurlardı. ''Bırak, kendim dönerim.'' diye terslerdi biri sırıta sırıta. Sesi artık iyice ayık ve canlıydı. ''Şimdi gayet iyiyim.'' Lapot ancak bu sözler üzerine tatlı tatlı ve içtenlikle güler, sonra şu açıklamayı yapardı. ''Bu hasta iyileşmiştir, taburcu edin.'' Kimisi de inadı elden bırakmaz, direnmeye kalkar, hatta eski yöntemleri olan sövmeye bile başvururdu. Cehennemin dibi. Ama o satçı hemen sözlerini keser, kovayı gösterir, bu kendine yitirmişleri ayıltırdı. Bunun üzerine, ah ne olur yapma ağzımdan kaçtı, sövmek alışkanlık haline gelmiş bende, kötü bir niyetim yok diye yakarırdı hasta. Lapot böylelerini durumları daha ağırmış gibi daha da büyük özenle muayene ederdi. Bu arada çocuklarla izleyici köylülerin kahkahalarının bini bir paraydı. Ancak Lapot'un ağzından dökülen bir inci tanesini kaçırmamak için arada bir ses kesilirdi. Demek alışkanlık. Vah vah. Ne zaman başladı peki? Benimle nasıl alay edersin diye atılacak olur ama hemen sinerdi ne yapacağını şaşırmış ve de belki utancından kıpkırmızı kesilmiş olan hasta. Sinerdi çünkü ırmağın kıyısında hazır bekleyen 9. müfreze üyeleri ellerindeki kovaları bırakmış değillerdi. Yakında mı diyorsunuz? Annenizde babanızda da var mıydı peki bu sövme hastalığı? Hasta aptal aptal gülümser. Vardı tabii derdi. Peki ya dedenizde? Dedemde de vardı. Ya amcanız? Onda da var mıydı? Vardı ya. Ninenizde? Elbette. Hay Allah, ninemde yoktu belki. Hastanın ninesinin sağlıklı olduğunu duyan izleyiciler ve de Lapot buna sevindiklerini belli ederlerdi. Lapot üstünden başından sular damlayan hastayı kucaklayarak onu avutma görevini yerine getirirdi. Geçer geçer, siz beni dinleyin, sık sık gelin, tedavi ücreti almıyoruz, çekinmeyin. Hasta dostlarıyla düşmanlarıyla birlikte kahkahalarla gülmeye başlamıştır artık. Osatçı değirmenin kapısını açar. Lapot değirmene doğru giderken bir şey unutmuş gibi döner, ciddi ciddi şunları söyler. Dilerseniz evinize de geliriz, bu da bedava. Ancak 2 hafta öncesinden gün almanız ve profesöre bir araba göndermeniz gerekir. Kovalarla su da sizden elbet. Babanızla ananızı iyileştiririm isterseniz. Kalabalıktan biri gülmesini bir an için tutmayı başararak, onun annesinde yok o hastalıktan, der örneğin. Lapot iyileşmiş ama daha kurumamış olan hastaya döner. Doğru mu bu? Diye sorar. Demin sordum. Evet, onlar da hasta dedin. Aa, ben böyle bir şey söylemedim diyen hastanın ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmıştır. Köylülerin keyfine diyecek yoktur. Ha ha ha, şuna bakın. Öz anasına iftira ediyor. Kim iftira ediyor? Kim olacak? Yavtuk, hasta olan. Ay katılacağım gülmekten, inan katılacağım. Gebermeyesice. Ya şu delikanlıya ne dersin? Bir an olsun gülümsemedi. Harika bir doktor. Lapot savaşı kazanmış bir komutan tavrıyla değirmene döner, makine dairesine çalışma buyruğu verilir bundan sonra. Değirmende daha önceki durumun tam tersi bir hava esmektedir şimdi. Müşteriler Kudlati'nin bir dediğini iki etmemek için ellerinden geleni yapmakta, hepsi de belki içinden bile mızıldanmadan sırasına razı olmakta, inci döktürme konusunda kimsenin kendisiyle yarışamayacağı Lapot'un ağzından çıkan her sözcüğü yutmaktadırlar. Akşama varmadan öğütme tamamlanmıştır. Köylüler çocukların elini sallaya sallaya sıkarak arabalarına binerken eğlenceli saatlerinin anısını canlandırırlar. Ninesi de hastaymış diyor. Ne çocuk yani. Her köyde böyle bir delikanlı olsa kimse kiliseye gitmeyi aklından geçirmez. Merhaba Karpo, kurudun mu diye bağırmaktadır biri. Kafan nasıl peki? İyi misin? Ninen de iyi mi ha? Şaşkın Karpo başını öne eğer, sakalına baka baka gülümser, bir yandan da çuvallarını arabasına yerleştirmektedir. Başını sallaya sallaya, düşümde görsem inanmazdım diye yanıtlayacaktır dostunu. Meğer hastanelere düşecekmişim. Hadi sövsene, korkma, yoksa unuttun mu bildiklerini? Yok yok, şimdi sövmez. Belki Storojevo'yu geçince atlarına bir sövgü savurur. Ha ha ha. 9. müfrezenin su tedavisinin ünü çok uzaklara dek yayıldı. Müşterilerimiz zaman zaman bu eşsiz kuruluşu anımsayarak Lapot'la daha yakından tanışma isteği duyuyorlardı. Bizimki ciddi ve dostça bir tavırla elini uzatır, tokalaşırdı bu meraklılarla. Ben baş yardımcıyım. Asıl baş doktor Profesör Orla, yoldaş Osatçı. Osatçı konuklara soğuk bir bakış bakardı. Konuklar Laput'un çıplak omzuna saygılı bir tavırla vurmaktaydılar. Yardımcı ha, köyde biri sövmeye görsün, ona hemen topluluktan su doktorlarını çağırayım mı diyoruz. Evlere de geliyorlar diyoruz. Kısa bir süre sonra değirmende kendi havamızı estirmeyi başardık. Cap canlı, neşeli, hareketli, dipdiri bir havaydı bu. Disiplin her an için hazır bekliyor, ayaklarının ucuna basa basa oradan oraya dolaşıyor, ağır yasalarını bozmaya yeltenen biri varsa hemen elini uzatıp onu yerli yerine koyuyordu. Temmuz'da yeni köy Sovyeti seçimi istedik. Luka Semyonovic ile arkadaşları kavgasız gürültüsüz sandalyelerini teslim ettiler. Pavel Pavlovic Nikolayenko başkanlığa getirildi ve topluluk üyelerinden Denis Kudlati köy Sovyeti'ne seçildi. Dördüncü özel müfreze. Temmuz sonunda dördüncü özel 50 üyesiyle Burun'un denetiminde çalışmaktaydı. Burun dördüncü özelin komutanıydı ve topluluk üyelerinden hiçbiri bu güç ama aynı zamanda onur verici göreve sahip çıkmaya kalkışmıyordu. Dördüncü özel müfreze sabah karanlığından akşam karanlığına dek çalışırdı. Çocuklar genellikle sinyalsiz çalıştıklarını söylerlerdi. Çünkü ne toplanmaları için ne de işin bittiğini belirtmek üzere boru çalınmazdı. Burun'un dördüncü özeli şu sıralar harman yerinde çalışmaktaydı. Dördüncü özel sabah saat 4'te kalkar, kahvaltı eder, Beyaz Saray'ın ana girişinin karşısındaki çiçeklerin önünde sıralanırdı. Tüm öğretmenler çocukların sağ tarafında sıra olurlardı. Aslında öğretmenler dördüncü özelin işine katılmak zorunda değillerdi. Yalnızca iş nöbetinde olan iki öğretmenin onlarla birlikte gitmesi gerekiyordu. Ancak topluluğumuzda dördüncü özelde çalışmamak kendiliğinden ayıp sayılmıştı. Bu yüzden kendisine saygısı olan hiç kimse burada çalışma çağrısına uymazlık etmezdi. Sağ tarafta sırayla şu kişiler dururdu. Şere, Kalina Ivanoviç, Silanti Otçenaş, Oksana, Rakil, iki çamaşırcı kızımız, sekreter Spiridon ve şu sıralar izinde olan değirmen makinisti, araba tekeri öğretmeni Kozir, Mizyak, kızıl saçlı dalgın bahçıvanımız, karısı güzel Nadenka, Jürbin'in karısı ve daha birkaç kişi. Ben bile hepsini tanımıyordum. Çocuklardan da pek çok gönüllü katılırdı dördüncü özelin saflarına. 9 ve 10. müfrezelerden o anda boş olanlar 2. ahır işçileri müfrezesinden, 3. inek bakım müfrezesinden işi olmayan da onların arasına katılırdı. Maria Kondratyevna Bokova ise o saatte kalkmak zahmetine katlanmasına, eski bir pamuklu giysiyi sırtına takıp dışarı çıkmasına karşın gidip sıraya girmez, kapının önünde burunla çene çalardı. Maria Kondratyevna bir hayli zamandır beni çaya çağırmıyor, dondurma yaptığını söylemiyor ama herkese olduğu gibi bana karşı da eskisi gibi nazik davranıyordu. Ben de ona darılmış değildim. Darılmak bir yana eskisinden daha çok hoşlanıyordum ondan. Şimdi gözleri daha ciddi, daha sert bakıyordu. Şakaları ise daha hafif, daha tatlıydı. Bu zaman içinde Maria Kondratyevna küçük oğlanlarla ve topluluğun kızlarıyla daha yakından ilgilenmiş, Silanti ile dost olmuş, biraz inatçı ya da huysuz çocuklarımızla iyi anlaşmaya başlamıştı. Maria Kondratyevna çok narin bir bayandı. Ama ben bunları bir yana bırakıp, "Maria Kondratyevna gidip sıraya girsenize," dedim. "Sizi işçi saflarında görmek çok hoşlarına gidecek çocukların." Maria Kondratyevna güneşin ilk ışıklarına doğru gülümsedi. Gül renkli parmaklarını birbirine geçirdi. Göğüsten gelen boğukça bir sesle yanıtladı beni. "Aa, teşekkür ederim. Peki ne yapacağım ben? Buğday mı ayıklayacağım?" "Hayır, ona harman dövmek denir," dedi burun. "Ama siz buğday çıkışlarını yazarsınız. Bu işi yapabilecek miyim dersiniz? Ben size gösteririm. Bana numaradan kolay bir iş veriyorsunuz değil mi?" Burun gülümsedi. "İşin kolayı zoru yoktur. Dördüncü özel yemeğe geldiğinde anlatırsınız bize kolay mıymış bakalım." "Ah ne güzel. Akşamleyin işten sonra yorgun argın yemeğe oturmak." Maria Kondratyevna'nın dışa vuran coşkusunu görmüştüm. Gülümsememi gizlemek üzere başımı yana çevirdim. Sağ tarafta hemencecik sıraya girmiş olan Maria Kondratyevna kim bilir niye çın çın gülüyordu bile ve çapkın bir kır tanrısı, bir faun olan Kalina Ivanoviç kızın elini tutmuş ona eşlik ediyordu. 8 trompetçi koşarak geldi. Küçük sopalarını gergin derinin üzerine hafif hafif vurmaktaydılar. Sağ tarafta yerlerini aldılar. Dört borazancı çocuksu esnek vücutlarını hafiften sallayarak yaklaştılar. Hazır ola geçtiler. Çocuklar da toparlandı, ciddileştiler. Dikkat, bayrak töreni. Hazır ol. İnce çıplak kollar saf saf havalandı, selama geçti. O günkü topluluk nöbetçisi olan Nastya Nochevyana en temiz giysilerini giymiş, kırmızı kolluğunu takmış, davulların tımbırtısı ve trampetlerin gümüşlü selamları eşliğinde ipekten Gorki flamasını sağ kanata getirmekteydi. İki yanında soğuk çelikleri güneşin ışıklarını yansıtan iki süngüyle korunmaktaydı. Dörder dörder sıra ol. İleri, marş. Büyüklerin saflarında küçük bir karışıklık olsa gerekti. Maria Kondratyevna birden bir ay çekti. Bana kaçamak bir bakış baktı ama davulların vuruşu herkesin adımını birbirine uydurdu. Dördüncü özel işe gitmişti. Burun koşarak müfrezeye yetişti. Sıçrayarak adımını ötekilere uydurdu. Silanti'nin yaptığı ve pek de düzgün olmayan birkaç küçük yığınının yanı sıra uzun bir zamandır tarlayı süslemekte olan yüksek, düzgün Başak Tepesi'nin bulunduğu yöne doğru yürümeye, ardındakilere öncülük etmeye koyuldu. Bu küçük yığınlar çavdar, yulaf ve arpa yığınlarıydı. Aralarında köylülerin bile tanıyamadığı, arpa sandığı o özel çavdar da vardı. Bunları Karabanov, Çobot ve Fedorenko yığmıştı buraya ve doğrusunu söylemek gerekirse çocuklar belki çok ter dökmüş, canlarını çıkarmış ama Silanti'yi geçememişlerdi. Bir komşu köyden kiraladığımız bir motorun başında üstü başı yağlı makinistler dördüncü müfrezeyi beklemekteydiler. Harman makinesi kendimizindi. Baharda taksitle almıştık ve yaşamımızdaki her şey gibi yeniydi. Bir gün öncesinden her şeyi tasarlamış olan Burun hemen kümelerini oluşturdu. Dördüncü özelin değişmez komutanı oluşu boşuna değildi. Flamamız dövülecek son arpa yığınının tepesine dikilirdi. Öğle yemeğine dek buğday dövülmüş olurdu. Harman makinesinin tepesi en kalabalık ve en neşeli bölgedir. Burada altın sarısıyla boz karışımı buğday tozuna bulanmış kızlar durmaktadır. Gözleri ışıl ışıldır. Aralarında erkeklerin tek temsilcisi olarak Lapot bulunmaktadır. Lapot yorgunluk nedir bilmez. Ne sırtını dinlendirdiği görülmüştür ne de çenesini. En önemli ve en sorumlu görevin yerine getirildiği noktada Silanti'nin aynı toza bulanmış kabak kafasıyla ince bıyıkları seçilmektedir. Şu anda Lapot Oksana ile uğraşmaktadır. Çocuklar seninle dalga geçmiş. Şakadan buğday demişler kızım. Bu buğday falan değil, bezelye. Oksana daha çözülmemiş bir buğday demetini alıp Lapot'un kafasına yerleştirdi. Ama bu Lapot'un sözlerinin güzel yankısını söndürmedi. Harman zamanını severim. Hele akşama doğru harman dövme büsbütün tadına doyulmaz bir hal alır. Müzik artık makinenin tek düze vuruşlarına dönüşmüştür ve kulaklar bir andan bir ana sonsuzca değişen ama gene de her biri bir öncekinin aynı olan o garip müziksiz seslere alışmıştır. Bu müzik artık ölgünleşmiş olan ama inatla yenilmeyen, yorgunluğa teslim olmayan çalışanların seslerine öyle neşeli bir fon oluşturur ki, buğday desteleri, gizemli bir büyünün gereğini yerine getirircesine bitmek bilmeyen yığından sıra sıra kalkar, son yolculuklarına çıkarlar. Çocukların sevecen elleri destelere çok kısa bir süre için değerek bu son yolculuğu hızlandırır. Onları doymak bilmez makinenin ağzına atar. Çevreye saçılan parçaların oluşturduğu bir kasırga alır geride. Ve o capcanlı başaklardan koparılarak havalarda uçan buğday tanelerinin iniltileri duyulur. İşte bu kasırganın ortasında sayısız buğday balyasının ölüm çığlıkları arasında çocuklar gülmekte, birbirleriyle şakalaşmakta, yorgunluktan ve heyecandan oradan oraya sallanmakta, yorgun düştükleri için kendilerini azarlamakta, eğilmekte, koşmakta, ağır yüklerin altında iki büklüm yürümekte, buna karşın birbirlerine takılmakta ve dingin bir yaz akşamının insanı ferahlatan seriliğini duymaya başlamaktadırlar. Çocuklar seslerin oluşturduğu bu senfoniye, tıkır tıkır işleyen makinaların tek düze sesine ve makinanın tepesinde duranların uyumsuz, dokunaklı seslerine sağlıklı bir insan yorgunluğunu dile getiren coşkulu, majör perdeden bir müzik ekliyorlardı. Ayrıntıları seçmek güçtü ama harman meydanının bu büyüsünden kopmak da aynı ölçüde güçtü. Bana fotoğraf negatiflerini anımsatan o altın sarısı boz karışımı tozlara bürünmüş kişileri birbirinden ayırmak bile güçtü.